Ayrım 2, sayfa 17. Ama 673. gece olunca demiş ki, ve yüzünü serinletsin diye ona deve kuşu tüyünden bir yelpaze vermiş. Yelpazenin üzerinde şu dize yazılı bulunuyormuş: "Yorulmak bilmez beyaz kanadım. Sevdiğimin yüzünü okşayan kokulu solukla cennet rüzgarlarının muştusunu verir." Sonra delikanlılar latalarını ve sarıklarını çıkararak hep birlikte konuşup söyleşmeye başlamışlar. Ve bakışlarını güzel arkadaşları Nur'dan bir türlü ayıramamışlar. Bahçenin bakıcısı dallardan koparılmış sepet dolusu meyveler dışında kekliklerden, piliçlerden, kazlardan, bıldırcınlardan, güvercinlerden ve içi doldurulmuş kuzulardan oluşmuş yemekleri bizzat kendisi onlara taşımış. Ve yemekten sonra delikanlılar mis karıştırılmış sabunla ellerini yıkayıp altın işlemeli peşkirlerle kurulamışlar. O zaman bakıcı şahane bir gül buketiyle içeri girmiş ve "Dostlarım, içkiye başlamadan önce ruhunuzu güllerin renkleri ve kokularıyla şenlendirmeniz uygun düşer," demiş. Onlar da "Doğru söyledin ey bakıcı," diye haykırmışlar. O da "Evet, ama bu gülleri size bu harika çiçek üzerine güzel bir şiir söylenmedikçe vermeyeceğim," demiş. O zaman bahçenin sahibi olan genç bakıcının elinden gül sepetini almış ve başını eğerek uzun uzadıya çiçekleri koklamış. Sonra eliyle susmalarını isteyen bir işaret yapmış ve doğaçlamadan şu şiiri okumuş: "Koku saçan bakire, çanağının yeşil ipeğinde güzel yüzünün pembeliğini sakladığın gençliğinle ne çok utangaçsın. Ey hükmeden gül, sen tüm çiçekler içinde kölelerin ortasındaki sultansın, savaşçılarıyla çevrili emirsin. Narin ve belsem yüklü taç yapraklarının arasında tüm şişelerin esansını saklarsın. Ey sevdalı gül, yarı açık taç yaprakların Meltem'in soluğu altında dostuna çabucak bir öpücük vermek isteyen genç bir güzelin dudaklarıdır. Ey gül, tazeliğin içinde genç bir oğlanın ayva tüyü bürümüş yüzünden daha hoşsun. Dokunulmadık bir genç kızın canlı ağzından çok arzu uyandırıcısın. Mutlu cildini renklendiren narin kanın seni altın damarlı şafakla, eflatun renkli şarapla dolu bir bardakla, zümrüt bir dal üstündeki yakut çiçekli bir dalla kıyaslanabilir hale getirir. Ey şehvetli gül, sen incelikten yoksun kaba aşıkların seni incitmesine karşı çok acımasızca altın sadağındaki oklarla onları cezalandırırsın. Ey harika, ey iç açıcı, ey nefis çiçek, seni değerlendiren ince zevklileri de tutmasını bilir, onlar için türlü renkten zarif giysiler giyerek onların hiç terk edemediği sevgili olarak kalırsın." Gül'ün bu hayranlık verici övülüşünü duyan delikanlılar heyecanlarını tutamamışlar. Binlerce haykırış koparmışlar ve başlarını sallayarak hep bir ağızdan "ve onların hiç terk edemediği sevgili olarak kalırsın," diye tekrarlamışlar. Şiiri doğaçlamadan söyleyen de hemen sepeti boşaltmış ve konuklarını güllerle örtmüş. Sonra büyük bardağı şarapla doldurmuş ve onu elden ele geçirmiş. Genç Nur da içme sırası kendine gelince bardağı belirli bir sıkıntıyla eline almış. Çünkü o güne kadar yaşamında hiç şarap içmemişmiş. Bedeni kadın dokunuşunu bilmediği gibi damağı da mayalanmış içkilerin tadından habersizmiş. Gerçekte bakirmiş ve genç yaşını göz önünde tutarak ailesi evlenmeden önce bu gibi konularda bilgi ve deneyim kazanması için ileri gelen ailelerde adet olduğu üzere yetişmekte olan oğullarına bir cariye armağan etmeyi de henüz düşünmemişmiş. Arkadaşları da Nur'un bekaretinin bu ayrıntısını biliyorlar ve onun bu yanını uyandırmak için bu bahçe toplantısını yapmaya karar vermiş bulunuyorlarmış. Böylece onun bardağı elinde tuttuğunu ve yasak bir şey karşısında bulunduğunu düşünerek kararsızlık gösterdiğini görerek delikanlılar kahkahalar atmaya başlamışlar. Öylesine ki Nur bundan incinerek ve biraz da onuru kırılarak sonunda kararlılıkla bardağı dudağına götürmüş ve onu bir dikişte son damlasına kadar içmiş. Delikanlılar da bunu görünce bir zafer haykırışı koparmışlar ve bahçenin sahibi elinde yeniden doldurduğu bardakla Nur'a yaklaşarak ona "Ey Nur! Bu baş döndüren değerli içkiden kendini daha fazla yoksun kılmamakta bilsen ne denli haklısın. Bu erdemlerin anasıdır. Tüm dertleri gideren özgün bir ilaçtır. Bedenin ve ruhun hastalıklarının devasıdır. Yoksullara servet sunar. Korkaklara cesaret verir. Zayıflara güç ve kudret. Ey Nur, benim sevgili dostum. Ben ve buradaki herkes senin kölelerin ve hizmetkarlarınız. Ama lütfen Al şu bardağı ve gözlerin kadar sarhoş edici olmayan şu şarabı iç demiş. Nur da reddedememiş ve bir dikişte ev sahibinin kendisine uzattığı bardağı başına dikmiş. O zaman sarhoşluğun coşkusu kafasında dolanmaya başlamış. Ve gençlerden biri bahçe sahibine seslenerek, "Bu çok iyi, cömert dostumuz ama kadın dudaklarından şarkılar ve musiki duyulmadıkça zevkimiz tamam olmaz ki." Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 674. gece olunca demiş ki, "Bu çok iyi cömert dostumuz ama kadın dudaklarından şarkılar ve musiki duyulmadıkça zevkimiz tamam olmaz ki," diye haykırmış. Ve şairin şu dizelerini hatırlatmış. "Hadi, küçük bardaklarla büyük bardaklarla elden ele dolaştırarak şarap içilsin. Ve sen dostum, aya benzer yüzlü bir güzelin elinden içkini al. Ama bardağını boşaltmak için musikiyi bekle. Ben atı hep yanı başında ıslık çalınırken su içer görmüşümdür." Bahçenin sahibi genç adam bu dizeleri işitince buna bir gülüşle yanıt vermiş. Ve hemen ayağa kalkarak toplantı salonundan dışarı çıkmış. Ve bir dakika sonra elinden tuttuğu tümüyle mavi ipeklere bürünmüş bir genç kızla geriye dönmüş. Bu kız hayran olunası endamıyla elif harfi gibi dimdik, Babilli gözleriyle ve gecenin karanlıkları gibi siyah saçlarıyla yüzü gümüş ya da soyulmuş badem beyazlığında narin yapılı Mısırlı bir dilberymiş. Koyu renkli giysisinin içinde öylesine güzel, öylesine göz alıcıymış ki bir kış gecesinin ortasındaki yaz mehtabı sanılırmış. Böyle olunca nasıl olurmuş da fil dişi beyazlığında bir gerdanı, uyumlu bir karnı, muzaffer kalçaları ve kuş tüyü yastıklar gibi art yuvarları ve bunların altında büyük bir bohçanın içindeki katlanmış bir keseye benzer o kaygan pembe şeyi olmasınmış. Ve bu şairin tanımlamasını şöylece yaptığı Mısırlıya tam anlamıyla benziyormuş. Kaşlarının yayından sert vuruşlarla yenik düşmüş aslanları ardında sürükleyen bir meral gibi yürür. Saçlarının güzel gecesi onu korumak için omuzlarına direksiz bir çadır, mucizevi bir çadır yayar. Yanaklarının kızaran güllerini giysisinin yeniyle saklar. Ama yürekleri hoş kokulu cildinin amberiyle sarhoş etmekten alıkoyabilir mi? Ve eğer yüzünü gizleyen peçeyi kaldıracak olursa o zaman göklerin güzelin mavisi utan. Ve sen billur kaya, değerli taşlara benzer gözleri önünde baş eğ. Ve bahçenin sahibi kıza, "Ey yıldızların güzel hükümdarı, bil ki biz seni bahçemize konuğumuz ve dostumuz Nur'un hoşuna gidesin diye getirttik. Kendisi işte şurada, ziyaretiyle ilk kez bugün bizi onurlandırıyor," demiş. O zaman genç Mısırlı gelip Nur'un yanına oturmuş ve ona olağan dışı bir bakış fırlatmış. Sonra örtüsünün altından yeşil satenden bir torba çıkarmış. Onu açmış ve sanki erkekleri kadınlarla, kadınları erkeklerle birleştirir gibi ikişer ikişer birleştirdiği 32 küçük tahta parçası çıkarmış. Ve bunlarla güzel bir Hint udu oluşturmuş. Yenlerini dirseklerine kadar sıvamış ve böylece bileklerini ve kollarını açıkta bırakmış. Udu yavrusunu bağrına basan bir ana gibi bağrına basmış ve parmaklarının ucuyla saza dokunmuş. Ve ud bu dokunuşla yankılanarak titremiş ve inlemiş. Ve o anda kökenini ve bahtını düşlemekten kendini alıkoyamamış. Ağaç olarak dikildiği toprağı, ağaç oluşunu, kendisini sulayan suları, üzerinde barınan kuşları, kendisini deviren oduncuları, kendisine biçim veren ustayı, onu parıltıya büremek için vernikleyen cilacıyı, onu taşıyan gemiyi ve aralarında gelip gittiği tüm güzel elleri hatırlamış. Ve bu anılara dalarak inleyip uyumla ötmeye başlamış. Ve kendi dilince şu uyumlu kıtalarla kendisini sorguya çeken tırnaklara yanıt vermiş. "Bir zamanlar üzerinde bülbüller barınan yeşil bir daldım. Onlar şarkı söylerken aşkla salınırdım. Onlar bana böylece uyum duygusu sağlarlardı. Ve onları dikkatle dinlemek için yapraklarımı kıpırdatmaya cesaret edemezdim. Ama bir vahşi el bir gün beni yere yıktı. Ve gördüğünüz gibi beni narin bir uda dönüştürdüler. Bununla birlikte bahtımdan şikayetçi değilim. Çünkü bana ince parmaklar dokununca tüm tellerimle titrerim ve güzel bir elin vuruşundan zevk duyarak acı çekerim. Köleliğimin ödülü olarak genç kızların göğüslerine yaslanırım ve hurilerin kolları beni sevgiyle sarar. Uyumlu seslerimle neşeli toplantıları seven dostları büyülemeyi bilirim. ve eskiden üstümde öten kuşlar gibi şakıyarak sakinin yardımı olmaksızın sarhoş ederim. Udun yalnız bir ruha duyarlılıklı bir dilde ifade etmiş bulunduğu bu güftesi olmayan girizgahtan sonra güzel Mısırlı bir an için çalmayı bırakmış. Sonra bakışlarını genç Nur'a çevirerek Udun eşliğinde şu dizeleri okumuş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 675. gece olunca demiş ki, güzel Mısırlı bakışlarını genç Nur'a çevirerek Udun eşliğinde şu dizeleri okumuş. Gece parlak ve saydam ve bülbül yakınımızdaki sık ağaçlıkta tutkulu bir aşık gibi coşkularını haykırıyor. Ah uyan! Göğün çıplaklığı ve tazeliği ruhlarımızı zevke davet ediyor. Ve ay bu gece büyüklerle dolu. Hadi gel. Kıskançlıklardan hiç korkmayalım. Denetleyicilerimizin uyumalarından şehvetin bağrına ihtiyatsız dalmak için yararlanalım. Gece her zaman yıldızlarla ve kokularla dolu olmaz. Hadi gel. Sakin zevkleri tatmak için menekşelerin, güllerin, altın çiçeklerin ve kokuların hiç olmadı mı? En çok özenilen zevk için gerekli dört şey sende yok mu? Bir dost, bir sevgili, dolu bir kese ve şarap. Mutluluk için daha fazla neye gerek var? Bundan çabucak yararlan. Yarın her şey yitip gidecek. Zevk bardağı işte önünde. Bu dizeleri işitince genç Nur, şaraptan ve aşktan başı dönmüş, ateşli bakışlarını güzel Esire'ye çevirmiş. O da gence tatlı bir gülüşle yanıt vermiş. Bunun üzerine arzuyla tutuşarak kızın üzerine eğilmiş Nur. Kız da hemen memelerinin ucuyla ona yaslanmış. Onu gözleri arasından öpmüş ve tümüyle kendini onun ellerine terk etmiş. Nur da duygularının karmaşıklığına ve tutuşan benliğine bağlanarak ona sarılmış. Ve kokusu gül gibi burnuna dolan genç kızı dudaklarından öpmüş. Ama kız öteki gençlerin bakışlarının farkına vararak yeniden Udu eline alıp şu şarkıyı söylemek üzere delikanlının bu ilk kucaklayışından kendini kurtarmış. Yüzünün güzelliği, gül tarhı yanakların, tükürüğünün değerli şarabı üzerine yemin ederim ki sen benim ruhumun ruhusun, gözlerimin nurusun, kirpiklerimin merhemisin ve sadece seni seviyorum ey ruhlara can veren. Bu yakıcı açıklamayı işiten Nur, aşkla sürüklenerek o da kendince şunları doğaçlamadan söylemiş. Ey yürüyüşü sularda yüzen bir korsan gemisi gibi görkemli olan sen, şahin bakışlı güzel. Ey zarafete bürünmüş, ağzı iki inci dizesiyle süslenmiş, ey yanakları girilmesi imkansız bir çiçek bahçesindeki açılmış güllere benzer genç kız. Ey tüm uzunluğuyla sağa sola yayılan, açık arttırmaya çıkarılmış bir zencirinki kadar rengi kara saçların sahibi kız. Sen benim ruhumun kıyıcı düşüncesi oldun. Senin güzelliklerini görmekle aşk doğrudan yüreğime girdi. Ve onu boyaların en solmazı olan kırmızı böceğinin koyu rengiyle boyadı. Ve ateşi ciğerimi çılgınca yakıp tüketti. Sana tüm varlığımı ve tüm ruhumu vermek isterdim. Ve de bana benim için uykularını da feda eder miydin diye sorarsan, evet, kuşkusuz, hatta gözlerimi bile ey büyücü yanıtını verirdim. Bahçenin sahibi genç adam dostu Nur'un ne durumda olduğunu anlayınca onu güzel genç Mısırlı kızla aşkın neşelerini paylaşmak üzere baş başa bırakılma zamanının geldiğine karar vermiş. Ve öteki delikanlılara işaret ederek onları birer birer şölen salonundan çıkartmış ve Nur ile güzel Mısırlı'yı baş başa bırakmış. Genç kız kendini yakışıklı Nur'la yapayalnız kalmış görünce hemen ayağa kalkmış ve süslerinden ve giysilerinden çırılçıplak soyunmuş. Ve örtü olarak sadece saçlarına bürülü kalmış. Sonra da gelip Nur'un dizlerine oturmuş ve onu gözleri arasından öperek kendisine ''Bil ki ey gözümün Nur'u, armağan her zaman verenin cömertliğiyle orantılıdır. Ben de güzelliğin uğruna ve de hoşuma gittiğinden ötürü bende ne varsa sana sunacağım. Al dudaklarımı, al dilimi, al göğüslerimi, al karnımı ve geri kalan her şeyi.'' demiş. Nur da bu şahane armağanı almış ve karşılığında daha da harika bir başka armağan sunmuş. Genç kız onun cömertliğinden de bilgisinden de aynı zamanda büyülenerek işleri bitince ona ''Oysa ey Nur, arkadaşlarım bana senin bakir olduğunu söylemişlerdi.'' demiş. Nur ''Doğrudur.'' demiş. Kız da ''Ne kadar şaşırdım. Sen nasıl oluyor da ilk denemende bu denli uzman olabiliyorsun?'' demiş. O da gülerek ''Çakmak taşına sürtünce her zaman ateş çıkar.'' demiş. İşte böylece güller, kahkahalar ve çeşitli zevkler içinde genç Nur Güzel ve bir horoz gözü kadar parlak ve soyulmuş bir badem kadar beyaz, Mısırlı güzel bir kızın kollarında aşkı tanımış. Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 676. gece olunca demiş ki, İşte böylece güller, kahkahalar ve çeşitli zevkler içinde genç Nur, güzel ve bir horoz gözü kadar parlak ve soyulmuş badem kadar beyaz, Mısırlı güzel bir kızın kollarında aşkı tanımış. Ve aşkı tanımasının böylece gerçekleşmesi onun bahtında yazılıymış. Çünkü böyle olmasa mutlu yaşamanın düz yolunda adımlarını belirleyecek daha da harika şeyler nasıl anlaşılırmış? Artık bir kez çılgınca oynaşmaları bitince genç Nur ayağa kalkmış. Çünkü yıldızlar gökte belirmeye ve gece rüzgarında Tanrı'nın soluğu yükselmeye başlamış imiş. Nur genç kıza izninle demiş ve onun kalması için tüm yalvarmalarına karşın daha fazla orada kalmak istememiş. Katırına binerek onu terk etmiş, çabucak kendisini merakla beklemekte olan babası Tac'ın ve anasının yanına evlerine dönmüş. Daha eşiği aşar aşmaz anası, oğlunun bu alışılmadık yok oluşundan tedirgin onu karşılamaya koşmuş ve Nur'u bağrına basarak ona, ''Evden dışarıda bu denli geç vakte kadar nerelerde kaldın?'' demiş. Ama daha Nur ağzını açmadan annesi onun şarap içmiş olduğunu soluğunun kokusundan anlamış ve ona, ''Ah bahtsız Nur, sen ne yaptın? Baban soluğunun kokusunu duyarsa ne felaket olur, kim bilir?'' demiş. Çünkü Mısırlı kızın kollarındayken kendini içkiye dayamış olan Nur, dışarı çıktığında serin hava yüzüne çarpınca zihni yerinden oynamış ve bir sarhoş gibi sağa sola sendeler olmuş. Anası da acele onu yatağına sürüklemiş ve yatırarak üzerini sıcacık örtmüş. Ama tam o sırada mayalanmış içkileri Müslümanlara yasaklamış olan Tanrı'nın buyruklarına sadakatle bağlı olan Tacir Tac odaya girmiş. Ve oğlunun sapsarı ve yorgun bir yüzle yatmakta olduğunu görerek karısına ''Nesi var bunun?'' diye sormuş. Kadın, ''Senin kendisine gidip dolaşması için izin vermiş olduğun bahçede açık havanın neden olduğu şiddetli bir baş ağrısı çekiyor.'' diye yanıt vermiş. Tacir Tac da karısının bu siteminden ve oğlunun rahatsızlığından pek canı sıkılarak nasıl olduğunu sormak üzere Nur'un üzerine eğilince soluğunun kokusunu duymuş. Ve Nur'un kolunu nefretle iterek ona ''Nasıl? Sefih çocuk, sen Tanrı'nın ve elçisinin yasasına karşı çıktın ve ağzını temizlemeden eve girmek cesaretini gösterdin ha?'' diye haykırmış ve onu sertçe azarlamayı sürdürmüş. O zaman tam bir sarhoşluk durumunda bulunan Nur, doğruyu yanlıştan ayırmayı bilmeksizin elini kaldırıp babası Tacir Tac'ın sağ göğsüne ulaşan bir yumruk sallamış. Ama bu yumruk öylesine şiddetle savrulmuş ki adamı yere devirmiş. Ve yaşlı Tac, nefretin sınırında ertesi günden tezi yok, Nur'un sağ elini kestirdikten sonra onu evden kovup üçlü boşanmayla karısından ayrılmaya yemin etmiş. Sonra da odayı terk etmiş. Nur'un annesi dönüşü ve çaresi mümkün olmayan bu yemini işitince giysilerini yırtmış ve bütün geceyi sarhoşluktan sızmış olan oğlunun yatağının ayak ucunda ağlayıp sızlayarak geçirmiş. Ama sorun ciddi olduğundan onu terleterek ve de birçok kez işeterek şarabın dumanını dağıtmaya çalışmış. Ve oğlu olup bitenden hiç haberi olmadığından ona yaptığı hareketi ve babası Tac'ın yeminini anlatmış. Sonra da ona ''Başımıza gelen ne felakettir. Artık senin bahtın görünen şeylerin yüzeyi değişinceye kadar babanın evinden mümkün olduğu kadar çabuk uzaklaşmanı gerektiriyor ey Nur. Buradan ayrılarak İskenderiye kentine git ve işte sana 1000 altın dinar. Ve ayrıca 100 dinar içeren bir kese. Bu parayı bitirince kendinden haberler ulaştırarak benden bir başka kese istetirsin.'' demiş. Ve onu kucaklayarak ağlamaya başlamış. Bunun üzerine Nur, kendisi de çok miktarda gözyaşı döktükten sonra kesesini kemerine sokmuş, anasından izin almış, Bulak limanına ulaşmak üzere hemen evden çıkmış. Ve oradan bir gemiye binip Nil'den aşağı doğru inerek İskenderiye'ye ulaşmış. Ve sağ salim gemiden çıkmış. Nur, İskenderiye kentini, tümüyle sevimli bir halkın oturduğu, tatlı bir iklimle donatılmış, meyve ve çiçeklerle dolu bahçeleriyle, güzel sokakları ve şahane çarşılarıyla harika bir kent olarak görmüş. Ve bu durumdan öylesine hoşlanmış ki, birbiri ardından kentin birçok sokağını ve tüm çarşılarını dolaşmış. Çiçekçi ve meyvecilerin bulunduğu çarşıdan geçerken, anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.